Ayrım 26.
Bu gece davetli oldukları binbaşı Rostik de onlardan biriydi. Emir Rostik'in büyük babasının ünlü ve güçlü Hint şirketinin genç yöneticisi olarak 1850'de Kalküta'ya geldiğini söylemişti. Eton ve Cambridge sıralarında öğrendiği ve edindiği soğukkanlılık ve sabır gibi nitelikler şirketin basamaklarını hızla aşmasına olanak vermişti. 1858'de bir önceki yıl Lucknow'da sipahilerin ayaklanmalarını bastırmakla ünlü albayın kızı ile evlenmişti. Büyük oğulları Gedeon Bombay'da doğmuş, babası gibi Eton ve Cambridge'de okumuş ve dedesinin yolundan giderek Hint ordusuna girmişti. O zamanlar durgun bir dönem yaşanıyordu. Müslüman iktidar devrilmişti, büyük ailelerin çoğunun mülkü ellerinden alınarak İngiliz yanlılarına verilmişti. Bu aileler yararsız ve hırçın bir inkarcılıkla içlerine kapanmışlar, efendi değiştirmekten başka bir işleme tabi tutulmayan Hindular ise duruma uyarak İngilizce öğrenmeye ve bu yeni toplulukta yerlerini bulmaya çalışmışlardı. Dolayısıyla Gedeon askeri dehasını kanıtlama olanağı bulamamıştı. Buna karşılık süt ninesinden ve hizmetçilerinden öğrenmiş olduğu Urducasından yararlanılmaya bakılmıştı. İstihbarat subayı olmuş ve böylece Hindu ve Müslüman topluluklarıyla sıkı ilişkiler kurmuştu. Bu sayede ülkeyi sarsan çeşitli akımlar konusunda uzman olmuştu. Bu bilgisini oğlu Edward'a aktaramamıştı çünkü öldüğünde çocuk 8 yaşındaydı. Ama Hindistan sevgisini ve İngilizlerin olanakları zengin, çeşitliliği büyüleyici ama çağdaş uygarlığa uyması için eğitilmesi ve baş eğdirilmesi gereken bu ülkeye karşı olan sorumluluk duygusunu aşılamasını bilmişti. Emir arkadaşı Rostek'in de bir istihbarat subayı olmasından kuşkulanıyordu. Ama bu onu pek fazla rahatsız etmiyordu. Çünkü alt tarafı bütün İngilizler şöyle ya da böyle birer istihbarat elemanıydılar. Buna vatana hizmet adını takmışlardı ve şiddet olaylarına dönüşebilecek eylemleri öngörüp önlemenin Hintlilerin yararına olduğunu ileriye sürebiliyorlardı. Binbaşı ve Raja bir anlaşma yapmış gibiydiler. İkisi de karşısındakinin düşüncesini biliyor, konumlarının bilinci içinde bu düşünceleri doğal karşılıyorlardı. Bu gece inanılmaz gibi görünen haberin üzerinde durulmuştu. Müslüman birliğinin Sind eyaletindeki kolu resmi olarak ilk kez Hindistan'ın iki federasyona bölünmesini, yani açık seçik Müslümanların bağımsız topraklara sahip olmalarını istemişti. Binbaşı, "Bunu Cinnah'ın onayı olmadan yapamazlardı değil mi?" diye sordu. "Sizce zemin mi yokluyorlar yoksa gerçekten tehdit mi savuruyorlar?" Sanırım bu, Cinnah'ın da dikkate almak zorunda kaldığı halk bezginliğinin ve isyanının bir sonucu. Artık Müslümanlar Hindu kardeşlerine güvenmiyorlar. 10 yıl önce şair İkbal tarafından ortaya atılan ve çoğu kişiye aşırı gelen Pakistan, yani temizler ülkesi fikri, şimdi giderek taraftar kazanıyor. "Bir de bizden bağımsızlık istiyorsunuz. Sevgili emir, gittiğimiz gün iç savaş patlar. Şunu kabul edin, vatandaşlarınız henüz hazır değil. Önce kendi aranızda anlaşın, sonra bizimle tartışırsınız." Emir, bu bölünmelerin İngilizler tarafından yaratılmadıysa da bağımsızlık hareketini zayıflatmak için onlar tarafından kışkırtıldığını söylemedi. Omuzlarını sikmekle yetindi. "Bırakın sorunlarımızı yalnız başımıza çözümleyelim. Bunu istemek çok mu?" Selma içinden onaylıyordu. Şu Avrupalılar neyin iyi, neyin kötü olduğunu asıl ilgililerden daha iyi bildiklerini sanıyorlar. Yalnız siyasi, iktisadi, sosyal yasalarını değil, bir de düşünce biçimlerini kabul ettirmeye kalkışıyorlar. Bunların en tehlikelileri de şu binbaşı Rostik gibi Hindistan'ı sevenlerdir. Durumun lehlerine olmadığını görüp meydanı terk edenlerin aksine, bunlar sonuna kadar savaşacak ve istenilmeyen bir iyilikte bulunacağız diye kendini feda edecek takımındandır. Aslında benim de Badalpur'da yaptığım buydu. Ben de haklı olduğuma, evrensel değerlerin mevcut olduğuna inandım. Ama doğrusu şimdi bilmiyorum. Her şeyin yeniden inşa edilebileceği tek bir tartışılmaz nokta var mıdır? Hangisi? Yaşama duyulan saygı bile kötü sonuçlar doğurabilir. Zavallıcık, öyle ruhsal baskılar altında ki hayatına son vermeyi bile aklına getirmiş olabilir. Selma irkildi. Karşısında oturmuş, konuşmakta olan kadınlara baktı. Hayır, kendisinden söz etmiyorlardı. İntihar. Son zamanlarda onu da düşünmüş, son saatlerini, son dakikalarını acıyla gözlerinin önünden geçirmişti. Ölüm anını kaç kez yaşar gibi olmuştu. Ama gerçekten kendini öldürmeyi istemiş miydi? Sevdiği, aldatmacaya saptığını bile bile ölümün tadına bakmak, içinde çöreklenip kendinden geçmek. Salona geçip beyleri politika tartışmalarıyla baş başa bıraksak mı? Hanımlar zaten bunu bekliyorlardı. İlginç şeyler konuşmanın nihayet sırası gelmişti. Selma ev sahibesi Lucy'yi seviyordu. Ufak tefek bir Fransız olan Lucy, açık sözlü, beraberken insanın hiç canının sıkılmadığı bir kadındı. Selma'nın samimiyetle koluna girdi. Şekerim, kıskandığımı itiraf etmeliyim. Üstelik de sadece ben değil, eşiniz tanıdığım en çekici erkek. Çok şanslısınız. Herhalde harikalar yaratıyordur. Hepsi bu fütursuz sözler üzerine kıkırdadı. Yemekte su gibi şampanya akmıştı. Kadınlar içlerini dökecekleri için memnundu. Lucy'den daha iyi dinleyici mi bulacaklardı? Zaten Fransızın onlara yol gösterir bir hali vardı. Kendisi de pek çok sevgilisi olduğunu saklamıyordu. Aşkı küçük görmenin Tanrı'ya karşı gelmek olduğunu söyleyip dururdu. İsa'nın bile Maria Magdalena'ya zaafı yok muydu? Selma'nın utangaçlığı gülme nedeni oldu. Şu güzel Rani, pek hoş, genç bir kız gibi utangaç. Konuklar utangaçlık sandıkları şeyin bilgisizlik olduğunu nereden bileceklerdi? Doğulular sevişmede marifetli olmakla ünlü değiller miydi? Hele de Müslümanlar, peygamberlerine örnek almışlardı. Siz de karı koca arasında her şeye ama eksiksiz her şeye izin verildiği doğru mu? Selma kendisine bu garip soruyu soran esmer güzeline baktı. Ne demek istiyordu? Ev sahibesi araya girdi. Armande, arkadaşımızı rahat bırak. Sen asıl hakkında niyetler besleyen şu ünlü kuzeninden söz et. Hakkında iyi niyetler mi? Yine gülüştüler. Lucy, Maître d'Hôtel'e şampanyayı bırakıp çekilmesini söyledi. Servisi kendileri yapacaktı. Böylece daha rahat konuşmuş olurlardı. Biraz çakır keyiftiler, bu da çok hoş bir şeydi. Daha arkalarını döner dönmez birbirlerine maceralarını anlatan kocalarına karşı kendilerini güçlü, bağımsız, fütursuz hissediyorlardı. Karılarının kendileri gibi olacaklarını asla akıllarına getiremezlerdi ve onlar niçin öç almayacaklardı? Kocalarını terk etmeyi asla düşünmezlerdi ama onları fiilen ya da fikren aldatmayı, nasıl demeli, bir haysiyet meselesi haline getirmişlerdi. Kocaları hiçbir şekilde şüphelenmedikçe daha çok zevk alıyor çünkü böylece onları katmerle aldatmış oluyorlardı. Selma şaşkınlığını örtmek için şampanyaya davrandı. Bir yandan da konuşulanların tek kelimesini kaçırmamaya dikkat ediyordu. Kadınların bu denli iffetsiz olabileceklerini hiç aklına getirmemişti. Ortaköy Sarayı'nın hamamında gülüşmeleri, sırıtmaları, hayalini işletmesine yol açan üstü kapalı sözleri hatırlıyordu. Ama hiçbiri böyle değildi. Bu, korseleri, uzun giysileri, dirseklerine kadar çıkan eldivenleri içindeki çıt kırıldım hanımefendilerin yaptıklarını asla yapmazlardı. Birden içini bir üzüntü kapladı. Sözünü ettikleri, baygın gözlerle benzeri olmadığını söyledikleri o zevki tatmadan ihtiyarlayıp gidecekti. Ne büyük bir haksızlık. Güzel olduğunu, çekici olduğunu biliyordu. Bütün bu kadınların iç geçirerek süzdükleri yakışıklı kocası Emir'i arzuluyordu. Bunu ona belli etmeli, anlamasına yardımcı olmalı mıydı? Asla cesaret edemezdi. Yeniden şampanyaya davrandı. Selma'nın belli etmesine gerek kalmadı. O gece bilinmeyen bir varlık en cüretli düşlerin ötesinde emire, arzulu ve verici, sırasıyla uysal bir bende ve mahir bir usta, bin türlü sevda oyununu bilen, ellerinin, dudaklarının, cinsiyetinin nerelere kadar uzanabileceğini fark etmeyen, boğazının derinliklerinden çıkan iniltileri tanıyamayan bir kadın sunacaktı. Birlikte akıp gidecekler, birlikte titreşimlere uğraşacaklar, ta dipten gelen dalgalara kendilerini bırakacaklar. Kendilerini tutmalarına ya da bırakıp koyuvermelerine göre öldüren ya da dirilten kör bir derenin sürüklediği topraklara ayak basacaklardı. Biri ve diğeri, her ikisi de titreyerek boralar ve fırtınalar arasından geçip birden ortaya çıkan binlerce yıldıza dönüşen güneşe ulaşacaklardı. Aşığımsın sen, aşığımsın. Koca denilen o berbat ve sevimsiz sıfatının ardında seni niçin daha önce tanımadım? Ellerimle seni keşfetmiştim ama cesaret edemiyordum. Şu saygı, şu bedenlere gereken önemi verdirmeyen saygı olmasaydı her şey çok daha basit olacaktı. Işık odaya dolmuştu. Selma gözleri kapalı, kolunu uzattı, onu orada bulacağı ümidiyle. Bu sabah diğerlerinden daha değişik olmayacak mıydı? Bu onların ilk sabahıydı. Eline sadece çarşafın serinliği geldi. Elini yastığın altına soktu, rüyasını sürdürmek istiyordu. Dün gece aşık olduğu sır küpü racasını görmek istiyordu düşünde. Arzularını önceden kendi arzularıymış gibi tatmin ederek yerine getirdiği efendisini görmek istiyordu. Her okşayışını, her titreyişini hatırlayarak, her tarafını kaplayan ateşi, karnına giren ürpentiyi hissederek, bütün vücudu uyanmışçasına yeniden uykuya daldı. Uyandığında öğle olmak üzereydi. Hizmetçileri çağırdı, banyosunu hazırlamalarını, kokular getirmelerini istedi. Hem de çabucak. Emir'in geleceğini sezinliyordu. Jodbar Ranisi'nin davetine gidemeyeceğini bildirdi. Onu, kendilerini düşünmek için yalnız kalmak istiyordu. Bütün öğleden sonra Emir'i bekledi. Ama bu ilk kez onun yanında hissettiği tatlı bir bekleyişti. Tabi olmak, barışa kavuşmak, birisinin olmak mutluluğu gibi yeni duyguları tattırıyordu. Emir akşam yemeğinde de görünmedi. Selma meraklanmaya başlamıştı. Akşamları gelmeyecek olsa haber gönderirdi. Sinirini yatıştırmak için piyanoya oturdu. Aynaların ilk notalarını çalmaya başladı. Ravel'in hüzünlü büyüsüne kendisini kaptırdı. Müziğe hayat veren yalnızca elleri, düşleri değildi. Her notanın bir okşayışa dönüştüğü bedeni de aynı zamanda. "Evet güzelim." Emir eşikte duruyordu. Kendisine tuhaf tuhaf bakıyordu. Selma bu bakışlarda kin, nefret, hınç görür gibi oldu. "Nasıl? Gelip efendini öpmüyor musun?" Omuzlarından yakalayıp dudaklarını aradı. Ağzı içki kokuyordu. Sarhoştu. Selma çırpındı, ellerinden kurtulmak istedi. Ama Emir sıkı sıkı sarılmıştı ona. "Yo, numara yok. Gücenmiş prenses, hallerinizle başkalarını kandırın." Selma şaşkın dona kaldı. Emir delirmiş miydi? Dün gece yaptığın gibi kendini zincirden boşanmışçasına kapıp koyuveren kadınları severim. Çok sarhoş olmalıydım. Başkasıyla yattığımı sandım. Bu sabah uyandığımda o kadının karım olduğunu görünce nasıl şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Eğilip selam verdi, sonra alaycı devam etti. Doğrusu oyununuzu iyi oynadınız. 2 yıl boyunca saflığınızı zedelemeyeyim diye kendimi nasıl tuttuğumu düşündükçe ne ahmakmışım. Selma ürkmüş ona bakıyordu. Eli ayağı kesilmişti. Pınarların suyu çekilmiş, birkaç saniye içinde çöl rüzgarı yemyeşil çayırları kurutmuştu. Hırsla kendine çekip ezmeye başladığında Selma uyuşup kalmış, kendini bıraktı. Onu zorlamasına hiç gerek yoktu. Bütün isteklerine ürküntü veren bir uysallıkla katlanacaktı. "Huzur, huzur, uyanın lütfen, uyanın." Rasulan perdeleri boş yere açmış, öksürmüş, dolap kapaklarını gürültüyle açıp kapamış, muslukları akıtmış, hatta ince sesiyle hanımının üzerine eğilip şarkılar söylemişti. Selma inlemiş, sonra da başını yastığın altına sokmuştu. Rasulan telaşlanmaya başlamıştı. Vakit öğleyi geçiyordu. Raja'nın prensesi çağırmalarını emrettiğinden bu yana bir saat geçmişti. Efendisinin öfkesiyle hanımının kızgınlığı arasında hangisinden daha çok korkması gerektiğini kestiremiyordu kızcağız. Yatağın kenarına diz çökmüş, kızıl bukleleri seyrediyordu. Birden müthiş bir keşifte bulunmuşçasına doğruldu. "Huzur, dinleyin," dedi. Hecelerin üzerine teker teker basıyordu. "Türkiye'nin kralı öldü." Yastık yüzüne fırlatıldı, iki zümrüt göz yüzüne dikildi. "Ne diyorsun? Hangi kral?" "Türkiye'nin kralı huzur. Müezzini duymuyor musunuz? Sabahtan beri kentin bütün camilerinde sala veriliyor." Selma iyice uyanmıştı, doğruldu. Halife Abdülmecit mi ölmüştü? Kar gibi sakalını, çocukken ödünü koparan menekşe rengi gözlerini anımsadı. Onu görmeyeli 14 yıl olmuştu. Sürgün yeri olarak Fransa'yı, Nice'i seçmişti. Üzülmedi, çünkü onu fazla sevmezdi. Belki biraz özlem de duydu. Son halifenin ölmesiyle imparatorluğun can çekişmesi de bitmiş oluyordu. Boğaz içinde bembeyaz Dolmabahçe gözlerinin önüne geliyordu. Binlerce kristal yaprağın şakırdadığı salonlarda küçük bir kız, üniformalılar, parıltılı mücevherler arasından altın tahta doğru ilerliyordu. Orada müminlerin emiri, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. "Bu sabah pek dalgınsınız." Emir içeriye girmişti. Sırtında siyah şirvanisi vardı. "Oo, görüyorum haberi almışsınız. Tören bir saat sonra başlayacak büyük camide. Siz de katılmayı düşünür müydünüz?" "Ne biçim soru bu? Elbette. Neden şaşmış gibisiniz?" "Sanmıştım ki... Neyse, sizin vatansever olduğunuzu bilirdim ama paşayı bu denli sayacağınızı tahmin etmezdim." "Paşa mı?" "Öyle ya, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa." "Kemal, öldü mü? Türkiye'nin kralı." "Ben de sanmıştım ki... Şu işe bak sen." "Hayır, katılmayacağım." Siyah şirvaniye baktı. "Umarım siz de gitmezsiniz." Raja'nın bakışları buz gibi oldu. "Biz Hintliler için Mustafa Kemal Paşa'nın bir kahraman olduğunu unutuyorsunuz prenses. O, rüyasını gördüğümüz şeyi gerçekleştirdi. İngilizleri ülkesinden kovdu. Şu anda Hindistan'ın bütün şehirlerinde camiler ağlayan ve ruhunun selamete kavuşması için dua eden müminlerle ağzına kadar dolu." Selma küçümseyici bir bakış fırlattı. "Ya siz bayım? Kemalist tutkunuz ile Osmanlı ailesi ona olan aşkınızı nasıl bağdaştırıyorsunuz?" Bundan daha açık konuşamazdı. Emiri ikili oynamakla suçluyordu. Emir büyük bir zevkle onu tokatlayabilirdi ama daha etkili bir silaha sahipti. "Bir Osmanlı olarak ülkenizi kurtardığı için paşaya minnettar olduğunuzu sanıyordum. Unutmayın, o olmasaydı Türkiye'de olmazdı." "Doğru değil. Bunu ondan isteyen bizzat sultandı." "İyi ama ne işe yarar? Hükümdarın paşayı Anadolu direnişçilerini örgütlemekle görevlendirdiğini, İngilizlerin bir rehinesi olarak İstanbul'da kalmak zorunda olduğunu, çünkü kendisini makul davranmazsa kenti Yunanlılara vermekle tehdit ettiklerini, Mustafa Kemal'in halkı padişah adına harekete geçirdiğini, zaferi kazanınca onu bir kenara ittiğini nasıl anlatmalı? Ülke tarihinin bu bölümünü söz konusu ettiği herkes acıyan bakışlar, sıkıntılı gülümsemelerle karşılaşmıştı. Ona inanmayanlar aile şerefini korumaya çalıştığını sanıyorlardı. Ama ya Emir? Kocasının da hünkârın hain olduğunu düşüneceği hiç aklına gelmemişti. Kusmak istiyordu. Bu alaycı gözlere, bu hor bakışlara tahammülü yoktu. Kendisi gibi bir asiyi zapt etmenin yolunu bulmuştu Emir. Bu kahredici soğuk bakışlar, her türlü tepkiyi bastıran buz gibi nazarlar yanında Zenana'nın dört duvarı kaç para ederdi? Birden sustu. Bunalmıştı. Emir'in kendisi hakkındaki kanısı. içinde boğulup kalmasını istediği şu utanç. Ya ona kendisini yargılama hakkını vermezse, hücresinin derinliklerinden suçlu ve deli, vurulduğu, suçu kabullenmiş ve pişmanlık zincirlerini çıkarıp atar, erdemli suçlayıcılarını suçlamaya cesaret ederse, Medüz'ün gözleri ancak gücüne inananları taşlaştırabilir. Selma usulca başını kaldırdı, Emir'e baktı. Zafer kazanmış gibi bir duyguya kapıldı. Tatlı bir gülümseyişle, "Pekala," dedi. "Siz duadayken ben de dostlarımı davet edeceğim." İnce eller yumruklaştı. Emir bir şey demeden arkasını döndü. Belki de şaka yaptığını sanıyordu. Sağa sola birkaç hizmetkarla haber yollandı. Lucy ve binbaşı kocasına, Nampur Ranisi'ne, Raşit Han'a, Zehra'ya. Masayı çiçeklerle süsletmişti. Ölümü layıkıyla kutlamak gerek. Bu da hatır saymanın bir yolu. Onları gözünü kırpmadan aldatanın mı hatırını sayacaktı? Kendisini bunca hayal kurdurmuş olan sarı gülü sevmiyordu artık. Ama yine de cesaretine, girişkenliğine, iradesine hayrandı. Kazanmak için gerekli olan niteliklerdi bunlar. Hem çocuğun olacak hem de bakire kalacaksın. Annesinin sözleri kulağında çınlıyordu. Ortaköy'deki saraylarında Sultan Abdülhamid'in öldüğü günü anımsıyordu. Bir araya toplanmış aile bireylerinin önünde kendilerini 30 yıl sürece hapsetmiş olan adamın hakkını böyle veriyor ve yeğenlerine iktidar oyunlarına dayanamayacak kadar hassas ve dürüst dedeleri 5. Murat'ı değil Sultan Abdülhamid'i örnek almalarını tavsiye ediyordu. Prenses, Raşit Han eşikte duruyordu. Anıları içinde kaybolup gitmiş olan Selma geldiğini duymamıştı. Bak sen, o da siyah şirvane giymişti. Kandırıcı bir gülümsemeyle. Şu formaliteleri bir kenara atın Raşit Bey. Artık kardeş sayılmaz mıyız? Zehra nerede? Camide. Ben de oradan geliyorum. Davetinize gelemeyeceğinizi söylemek için uğradım. Niçin ama? Selma, lütfen şu oyunu bırakın. Size yakışmıyor. Raşit gelip yanına oturdu. Endişeyle Selma'nın yüzüne baktı. Bir süredir mutsuz görünüyorsunuz. Neler oluyor? Ah, kollarına atılsam, beni sallasa, küçük kızı gibi olsam, beni avutsa. Daha da çekici. Bunu da nereden çıkardınız dedi. Dünyanın en üstüne titrenen, sevilen kadını olduğumu bilmiyor musunuz? Raşit Selma'nın ellerini avuçlarına aldı, kuvvetle sıktı. Genç kadın ona baktı, şaşırmıştı. Daha önce böyle bir şeye asla cesaret edemezdi. Altüst olmuş bir hali vardı. Ne kadar değiştiniz? 2 yıl önce Bombay'da karşıladığım içten genç kız nereye gitti? Selma, kendinize gelin. Kendinizi mahvetmek üzeresiniz. Ne büyük kayıp. Lütfen, beni biraz seviyorsanız. Sustu. Selma da sessiz onu inceliyordu. Gerçekten kendisini bir kız kardeş sevgisiyle sevdiğini mi sanıyordu? Bir anda yanıldığını kanıtlar, hem Emir'den hem de Zehra'dan öç alabilirdi. Zehra'dan mı? O, içinden ısrar eden sese kendisi de şaşıyordu. Evet, özellikle Zehra'dan. Emir, alt tarafı bir erkekti ve artık hiçbir erkek kendisini düş kırıklığına uğratamazdı. Oysa Zehra, içindeki sızıdan onu ne denli sevmiş olduğunu anladı. Coşkusunu, saflığını, tutkulu bakışlarını. Ve şimdi onun huzuruna, evli kadın koyu vermişliğine, şişen karnından duyduğu büyük mutluluğuna kızıyordu. Geniş omuzuna yanağını dayadı. Beni götürün Raşit Bey. Daha fazla dayanamayacağım. Bunu gerçekten söyledi mi, yoksa sadece düşündü mü? Saçlarına hafifçe bir başka eli hatırlatan yatıştırıcı bir el dokundu. Hıçkırarak ona sarıldı, kollarını boynuna doladı. Beni bundan sonra hiç bırakmayın. Gözyaşlarıyla ıslanmış yüzü, Raşit'in boynuna dayalı tek bir isteği vardı. Hiçbir şey sormaksızın onu buradan alıp götürmesi. Sizi seviyorum dedi. Hemen arkasından ağzından kaçan bu sözlerden pişmanlık duydu. Raşit Han çenesini avucuna aldı, büyük bir mendille acemice gözyaşlarını sildi. Yüzü solgundu. Selma, ben de sizi seviyorum. O koca gemiden indiğiniz günden beri. Öylesine yalnız, öylesine korunmasız. Ama imkansızdı. Arkadaşımla evlenmek için geliyordunuz. Şimdi de... Şimdi? Sizi belki daha çok seviyorum ama... Selma'nın yüzüne acı bir gülümseme yayıldı. Benim kaderim bu. Herkes beni seviyor ama hiç kimse beni herkese karşı, kendime karşı koruyacak kadar sevmiyor. Ya Emir? Selma hafifçe uzaklaştı. Birden kendini çok bitkin hissetmişti. Emir'in ailemle evlendiğini biliyorsunuz. Raşit ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilemez durumda çıkıp gitti. Onu mutsuz kıldığı için kendine kızdı Selma. Oysa burada iyiliğinden başka bir şey istemeyen tek insan oydu. Ayna zayıflamış, gözleri halka halka bir yüz yansıtıyordu. Değiştiği doğruydu. Yaşlanmış mıydı? Belki. Beyrut'ta film yıldızı olmak isterken onu ümitsizliğe düşüren dolgun yanakları içeriye çökmüştü. Yüzü incelmiş, çok ince bulduğu dudakları tam tersine etlenmişti. Bu yeni yüzünü seviyordu. Bu karşı konulmaz kadın havasını. Güzel hayvan diyordu Emir. Saat 6'ydı ama davetlilerden hiçbiri gelmemişti henüz. Artık gelmeyeceklerini biliyordu. Belki bunun bir kışkırtma, yakışıksız bir öç alma, ölüye meydan okumaya kalkışma alçaklığı olduğunu sanmışlardı. Hiçbir şey anlamamışlardı. İnsan öldüğü zamanki kadar canlı olabilir mi? Gözyaşları en küçük zaferini, en önemsiz insan davranışlarını yücelttiğinde, başarısızlıklarını, küçüklüklerini, yalanlarını sildiğinde daha da büyümez mi ölen kişi? Geriye kalanların tuhaf körlüğü ile her ölen kişi birkaç saat, birkaç gün gözyaşları kuruyana kadar olağanüstü görünür. İşte tam bu sırada Mustafa Kemal'in devleştiği anda ona karşı çıkmak istemişti. Ama gelmemişlerdi. Kutsal olana karşı çıkmaktan ürkmüşlerdi. Büyük adam için en ufak fiskeden tedirgin oluyorlarsa gösterdikleri saygı pek hafif kalıyordu. Selma'nın ona verdiği değer çok daha fazlaydı. Dünyanın dört bir yanında kendi kaderiyle oynamış olan, evreni düzenleyen bir ilk çağ tanrısı gibi mevcudiyetini fark bile etmediği hayatını en ufak ayrıntısına kadar değiştirmiş olan, dahası düşünme biçimini ve hissetme tarzını alt üst etmiş olan insanla karşı karşıya gelmek. Bazen ona minnettar olması gerektiğini düşünürdü. Alt tarafı yuvasını yıkıp kendisini uçmaya zorlamıştı. Ama aynı zamanda bir avuç gökyüzünü elinden alarak kanatlarını koparmıştı. Sürgün. Bu aileden bu denli çekinmiş miydi sürgüne göndermişti? Oysa güçlüydü. Kaybedecek bir şeyi olmayanların güçlülüğüne sahipti. Onun bu gücüne düşmanlarını yenen zeka ve cesaretinden daha çok imreniyordu. Son Osmanlı hükümdarlarının, şu Hintli prenslerin yoksun oldukları işte buydu. İçlerindeki ateş geçen yüzyıllar içinde sönmüştü. Toplumlar böyle yenilenir, iktidarlar böyle el değiştirirdi. Alınmaktan çok yeterince inancı olmayanların bezmişliği yüzünden verilirdi. Padişah'tan çok Mustafa Kemal başa geçmek istiyordu. Ama bunun için onları kovmasına, vatan topraklarını ebediyen yasak etmesine gereksinimi var mıydı? İstanbul'un pırıl pırıl sabahları, dar sokakları, ahşap evleri, çitle çevrili bahçeleri, beyaz camileri, Haliç'e yansıyan gölgeleri. Niçin bunlardan yoksun bırakılmışlardı? Veliaht kendisi ve çocukları adına tüm saltanat haklarından feragat etmişti. Sarayında gözaltına alınmış halife gölgeden başka bir şey değildi. Hükümet, memurlar, ordu, bütün ülke Kemalist oldu deniyordu. Öyleyse endişe neydi? İşte Selma ona bunları sormak, gerçeği kendisinden öğrenmek istiyordu. Şu harikulade içkiden bir bardak daha. Selma ikinci şişeyi açtı. ona Badalpur'daki başarısızlığını ve bazen emirin kendisini unutturan. Bardağındaki sıvıya sevgiyle baktı. Onunla artık hiç konuşmuyorlardı. Kendisini kırmak, yok etmek istediğini sanıyordu. Her gece çekiciliğinin hissedildiği parlak davetlerden döndüklerinde cezalandırılıyordu. Sabah olunca dehşete düşmeksizin hatırlayamadı ve olanca varlığı ile tiksindiği bu kölelikten hoşlanan kadın nereden çıkmıştı? Efendilerine tattıracakları zevkten ötesini düşünmeyen haremdeki kadınları ne kadar küçük görürdü. Bu yaratıklarla hiçbir ortak yönü yoktu. O mağrurdu, hırslıydı, o kadınlar gibi değildi. Selma aynanın karşısına geçip kadehini kaldırdı. Parlak kaderime. Sonra gülmeye başladı. Güldü, güldü. Ah, şu içki nasıl da ferahlık veriyor, şu içki. Bir beyefendi onunla hiç sorun çıkarmıyor, facialara aldırmıyor, ciddiliği hafife alıyor, kendi müttefiki her yanını kadife gibi sarıyor, onu koruyor, artık hiçbir şeyin önüme olmadığını öğretiyor. Hiçbir şey. Biraz önce Mustafa Kemal'e kafa tutmaya kalkışmakla ne aptalmış. Yine şu haklı çıkmak, kendini başkalarına ispatlamak arzusu. Oysa şu anda başkalarına da, başkalarının düşüncelerine de, onu anlar görünen şu ahmaklara da boş veriyor. Aynayı dikkatle inceliyordu. Prenses mi? Odalık mı? Neden olmasın? Hükümdar kızı annesinin dışında bütün nineleri haremin en güzel, en şehvetli köleleri değiller miydi? Efendilerini bu yoldan fethedip haseki olmamışlar mıydı? Zekaları, becerileri, entrikacı tabiatları ile ünlüydüler gerçi. Bunlar başa geçmenin ve iktidarı elde tutmanın koşuluydu kuşkusuz. Ama önce beğenilmek gerekiyordu. Osmanlı sarayında erotizm öğrenmeleri gereken birinci sanattı. Selma'nın damarlarında 37 padişahın kanı akıyordu. 600 yıllık bir mutlak bir iktidar ama aynı zamanda 600 yıllık saraylılık. Bu iki koldan geliyordu Selma. Aynı anda hem sultan idi hem de köle. Başı arkada aynaya kaçamak bakışlar atarak içkisini büyük yudumlarla içiyordu. Gözler daima oradaydı. İnatçıydılar. Onları tanıyordu. Yok olmaları için daha içmeliydi. Selma, kendinizi mahvetmektesiniz. Ama Raşit Bey, yaşıyorum. Nasıl gülüyorum bakın. Korkmuyorum, utanmıyorum. Bir kadınım, baksanıza. Aynadaki gözler buğulandı. Bir ağız öper gibi yaptı. Çıplak vücut yere yığıldı, kaldı. Çok iyiyim. Gerçekten öldüm mü? Kapkaranlık. Beni gömdüler mi yoksa? Emir beni bulduğunda çok perişan görünüyordu. Kan vardı. Düşerken şampanya bardağını kırıp yaralanmış olmalıyım. Sonra? Sonrasını bilmiyorum. Emir ağlamış olmalı. Ne de olsa beni seviyordu. Yazık. Siyah bandajı çıkarın. Sanırım uyanıyor. Yumuşak bir el onu ensesinden hafifçe kaldırdı. Başındaki sargıyı çözdü, Selma'yı karanlıktan kurtardı. Göz kapakları amma da ağırdı. Yarı aralık gözlerle ayak ucunda gülümseyen Rani Şahine'nin durduğunu gördü. Gül yaprağı gibi taptazesiniz. Geçirdiğiniz geceden sonra bu büyük bir nimet. Ah canım, bizi endişelendirdiğinizden emin olabilirsiniz. Emir deliye dönmüştü. Kapınızı kilitlemek de nereden aklınıza esti? Balkondan geçmek gerekti. Yerde baygın yatıyordunuz. Zavallı eşiniz kalp krizi geçirdiğinizi sandı. Kendisine boşalmış 3 şişe şampanyayı göstermemiz gerekti. Size bir kusturucu içirdik, başınıza buz koyduk. Şimdi nasılsınız? Hafif, arınmış, yenilenmiş. Ah Rani Şahine, olağanüstü bir şey bu. Sanki çevremde her şey kıpır kıpır. Selma kalktı, 3 adım atacak oldu, sonra bitkin yatağın üzerine düştü. Rani gelip yanına oturdu. Selma, hava değişikliğine ihtiyacınız var. Bu geç yatmalar, bütün günü yatakta geçirmeler size yaramıyor. Müthiş zayıfladınız. Emir artık yemek yemediğinizi, sadece içki içtiğinizi söylüyor. Kendinizi mahvediyorum. Biliyorum. Daha önce söylediler. Selma, birkaç haftalığına Lucknow'dan uzaklaşın. Beyrut'a annenizin yanına gidin. Kendinize gelmeye, ne istediğinizi öğrenmeye çalışın. Ne mi istiyorum? Seçme hakkım var mı? Rani Şahin'e onu usulca kollarına aldı. Daima var. Asıl sorulması gereken bir seçmede bulunma ve bunu sürdürme cesaretiniz var mı? Ne olursa olsun, bu şekilde devam edemezsiniz. Şu bunalımdan ve toplamış gördüğünüz gücünüzden yararlanın. Bir süre için buradan uzaklaşın. Selma aynada sararmış yüzünü gördü, iç çekti. Annemin karşısına kesinlikle bu halde çıkamam. En kötü olayları başı dik karşıladı. Zaaf göstermeyi küçümser. Beni bu halde görecek olsa nasıl bakacağını tahmin edebiliyorum. Ama Selma, ne de olsa anneniz, sizi sever. Sanırım asıl sevdiği, görmek istediği biçimdeki kızdırı. Birimiz, hepimiz, hepimiz, birimiz için. Beyaz pankartlara kıpkırmızı harfler. Kaiser Bağ Caddesi'nin her bir yanında bando mızıka sesleri geliyordu. Üniformaları içinde uşaklar gelip geçeni itip kakarak yol açıyor, işportaları kaldırtıyordu. Alay geçiyor, efendilere yol açın. Sadece inekler yolun ortalık yerinde geviş getirmeye devam ediyor, yalvarmalara aldırmıyorlardı. Bunca gürültüyü merak eden Selma balkona çıktı. Flamalar ufku kaplamıştı. Uzaktan kişneme sesleri duyuluyordu. Prenslerin üzerleri diba takımlı filleri ilerliyordu. En başta Bambur Racası'nın beyaz fili vardı. Raca, hovdahının içinde bütün haşmetiyle oturmaktaydı. Hovdah tahtıravan. Yanı başındaki pankartlara, Bolşeviklere karşı birlik, Racalar, mihraceler halkı korumak için el ele diye yazılmıştı. Eyaletin her tarafından gelmiş derebeyleri, prensler, zemindarlar onu izliyordu. Kongre Partisi, sadık halkı isyana teşvik eden şu komünistler tarafından kabul edilen haksız yasaları protesto etmek için büyük şatafatla geçit resmi yapıyorlardı. Böyle bir geçit alayı düzenlemek Racalar Sendikası'nın aklına gelmişti. Sendika başkanı olan Bambur Racası çok alkışlanan bir konuşma yapmış ve yeni hükümete karşı birleşme gereği üzerinde durmuştu. Aramızdaki anlaşmazlıkları unutmalı, geleneksel konumumuzu korumalı, liderliğimizi muhafaza etmek için her türlü fedakarlığa hazır olmalıyız. Hepsi ihtilalci yönü kulağa hoş gelen sloganı benimsemişlerdi. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Pek inandıkları yoktu ama alt tarafı slogan slogandı. Kulağa hoş gelsin de. Deliler! Selma'nın arkasından Emir de balkona çıkmıştı. Yüzünü buruşturmuş arkadaşlarının geçişini seyrediyordu. Devletin kendilerini iflas ettirdiğinden yakınmak için böylesi bir şatafata, lükse başvurmanın gülünçlüğünü anlamıyorlar mı? Bu düpediz insanları daha çok isyana teşvik etmek. Onlara anlatmaya çalıştım. Dinlemek istemediler. Halkımız sadece güç ve haşmete saygı duyar. Zayıf görünecek olursak bizi ezmeye kalkışır, gücümüzü ispatlarsak peşimizden gelir. Kongre Partisi'ni dinlemez dediler. Halkın değişmekte olduğunu, bilinçlendiğini ne kadar anlatmaya çalıştımsa da hakaretten başka karşılık alamadım. Her zamanki gibi İngiliz diye kestirip attılar. Emir'in sesinde o kadar acılık vardı ki Selma duygulandı. Aylardan beri ilk kez içini açıyordu. Onu anladığını söylemek istedi ama cesaret edemedi. Sarhoş olduğu geceden beri yeni bir durum oluşmuştu. Yan yana yaşıyorlardı, nazik ama yabancı. Emir hiçbir sistemde bulunmamış, hiçbir soru sormamıştı. Eski dairesine taşınmış, bir daha yanına gelmemişti. Selma memnun olmuş, ferahlamış, içinde boğuldukları, ezildikleri, çürüdükleri şehvet birdenbire ancak anımsanan geçici bir nöbet gibi yok olmuştu. Sessiz bir anlaşma ile artık dışarıya da çıkmıyorlardı. Selma kimseyi görmek istemiyordu. Sanki bir nekaat döneminden geçiyordu. Ya emir? Kıyafetine bunca düşkün racasını sarayın içinde pijama yerine giyilen kurtahı ile dolaşırken görüyor ya da hukkahını içer veya dostları navablarla satranç oynarken buluyordu. Şimdi anlamaya başlamıştı. Emir, taşan üzüntüsünü daha fazla zapt edilmezcesine konuşmaya devam etti. Prenslerden bazıları artık bana selam vermiyor. Onlara ihanet ettiğimi sanıyorlar. Köylülere ödün vererek kongrecilere yaranmak istediğimi düşünüyorlar. Eski dostlarla bile tartışamıyorum. Hindistan'ın ilerlemesi için tek yolun demokrasi olduğunu düşünmekle yanılan acaba ben miyim? Yumrukları sıkılı odada dolaşıp duruyordu. İngiltere'de geçirdiğim yılların talihsizlik olup olmadığını aklımdan geçiyor bazen. Başlangıçta İngilizlerin düşüncelerine, onlarla daha iyi mücadele edebilmek için nüfuz etmeye kalkıştım. Ama bilmeden değişen ben oldum. Değer yargılarının evrensel olduğuna beni inandırmayı başardılar. Şimdi de artık bilemiyorum. Onlardan nefret ediyorum. Ama aynı zamanda haklı olduklarını düşünüyorum. İşte bu yüzden kazanıyorlar. Hiç kuşkusuz gidecekler ama yine de kalacaklar. Alnına vurdu. İşte burada, beyinlerimizde. Beyazlar gibi düşünen beyinlerimizde. Çağdaş bir eğitim gördüğümüz için bu ülkeyi yönetecek olan bizler aslında kimiz? Halkımızın özlemlerini anlayıp gerçekleştirebilecek Hintliler mi? Yoksa bağımsızlığı elde etmenin zaferini kutlarken kölelik etmeye devam ettiğimiz İngilizlerin kötü kopyaları mı? Demek sen de kendini yabancı hissediyorsun. O gece Emir ve Selma birlikte uyudular. Yavaşça, usulca, birbirlerini teselli etmek istercesine seviştiler. Hayır canım, çıkamazsınız. Aminabad'ın her yerinde gösteri var. Hükümet bir aydan beri Hindular ile Müslümanların kapışmalarını önlemek için olağanüstü durum ilan edilmesine olanak tanıyan 144. maddeyi yürürlüğe sokmuştu. O güne kadar Lucknow nispeten sakindi. Ama çevre kentlerdeki ve köylerdeki toplu öldürmeler gerginliği tehlikeli boyutlara ulaştırmıştı. Sıkı önlemlere rağmen herkes gösteri yapıyordu. Müslüman öğrenciler okul direğine kongre bayrağı çekildiği ve birlik bayrağına izin verilmediği için, köylüler yeni yasalara uymayan prensleri hükümetin zorlaması için, prensler bu yasaları kabul etmediklerini belirtmek için, paryalar Hinduların girmelerine izin vermedikleri tapınaklarda dua edebilmeleri için, Müslümanlar kendilerine Hindu usulü eğitim verilmeye kalkışıldığı için ve Hindular da Müslümanlar inekleri kesip yedikleri için. Şimdiye kadar çatışma çıkmamıştı. Ama daha ne zamana kadar? Kongrenin İngiliz işgaline karşı pek etkili olan şiddete başvurmama stratejisini bu kez kendisine karşı kullanan bu kitleler şimdilik gösteriyle yetiniyorlardı. Hapishaneler günden güne doluyor, polis başını kaşıyacak zaman bulamıyordu. Selma sabırsızdı. Çıkmalıyım. Bir hafta sonra Beyrut'a hareket edeceğimi unuttunuz mu? Anneme hediye almam gerek. Evlendikten sonra ilk kez Lübnan'a gidecek. Sultanı görecekti. O kadar mutluydu ki yerinde duramıyordu. Son ayların kabusu geride kalmıştı. Normal yemek yiyor, şampanyaya dokunmuyordu. Endişeli bakışları, derisi yüzülmüş görünümündeki suratı normale dönmüştü. Emir ile ilişkileri de iyileşmişti. Bu ilişkilerde tutku ya da acı yoktu. Selma gülümseyerek "Eskimiş çiftler gibiyiz" diye düşünüyor ve bunun kendisini rahatlatmasına hayret ediyordu. Huzur veren bu umursamazlık hoşuna gidiyor, yine de kocasının bunu kolaylıkla kabullenmesine üzülüyordu. Ne var ki soru sormaya da hiç niyetli değildi. Şimdi kafasında sadece Beyrut vardı. Güleç yüzlü beyaz ev, annesinin tebessümü, kalfaların şımartmaları, Zeynel'in hayranlığı, arkadaşları, kavuşacağı o gençlik günleri. Harem ağasının kadınsı sesiyle kendine geldi. Huzur, size bir haber var. Gümüş tepside mavi bir kağıt duruyordu. Beyrut'tan telgraf. kararsız emire baktı. Açsanıza canım, herhalde Sultan Efendi gemiden sizi karşılayacağını bildiriyor. Bildirmek mi? Niçin? Orada olacakları besbelli. Onu karşılamak için adet üzere bir de şenlik düzenlenecek. Konukseverlik kolay değil. Bütün dostlar işlerini güçlerini bırakıp ellerinde çiçeklerle onu karşılamaya gelecekler. Selma telgrafı evirip çeviriyordu. Posta damgasına göre Lucknow'a 11 günde gelmişti. Kendisi ise geleceğini 2 hafta önce yazmıştı. Derin bir nefes aldı. Kararlı biçimde mavi zarfı yırttı.